Ayrım 7.
Kuş sanki kontur gerillanın bir uzantısı olmuş. Koparılması elimizde olmayan bir bağlantı var arada. Horlanmış, bir limon gibi sıkılmış arkadaşlar ard arda sürdürüyorlar bu bağlantıyı. Hava gergin. İstesek de şaka yapamaz olduk. Olan kötülükler yetmiyormuş gibi hep daha kötüsünü, daha kötüsünü beklemenin gerginliği içindeyiz. Ne sessizlik saati ne de okumak mümkün. Hızını alamayan gerginliğini atmak için ya marş söylüyor ya da uzun masanın çevresinde volta atıyor. Türkan'la birlikte yeni gelenlere yatak hazırlıyoruz. Boş olan ranzaların şilteleri, battaniyeleri is içinde. Onları elimizden geldiğince silkeliyoruz. Bütün ranzaları sobadan eşit uzaklıkta olacak biçimde dizmeye çabalıyoruz. Türkan harcadığı çabadan soluk soluğa kalıyor. Kaç gündür açlık grevi yeterince yordu onu. Ranzasına sırt üstü uzanıyor. Belli ki kafası arkadaşlarında. Tutukluluk çok kötü şey, rezillik diyor durmadan. Dışarıda arkadaşlarıyla birlikte ölümü karşılamak için çok şey verebilir. Burada bu rezil bekleme koğuşunda arkadaşlarının acı haberini beklemenin gerginliği içinde. İlk günlerdeki gevezeliği suskunluğa dönüştü. Ya düşünüyor ya da Ahmet Arif'ten şiirler okuyor ezbere. Sık sık tekrarladığı mısra, "Görüşmecim taze soğan getirmiş." Sonra yattığı ranzada yoğunlaşan gerginliği bir zemberek gibi boşanıveriyor. O zaman atlıyor ranzasından, iyice yorgun düşene dek ya marş söylüyor ya koşturuyor. Ülker uzun saçlarını yıkamış. Ondaki temizleme yıkama isteğinin nedenini anlıyorum. Üstüne hiç çıkmayacak bir pislik sinmiş gibi geliyor ona. Zayıf, ince yüzlü, gencecik bir kız. İş yerinden alınıp götürülmüş işkenceye. Poliste adı Mahir'in nişanlısına çıkmış olduğu için onu tutuklayanlar Mahir'in adresini bulduk diye bayram etmişler neredeyse. Bayram içinde yapmışlar işkenceyi. Kıza yapılanları, o bilinen korku filmini yinelemeye gerek yok. Adres, adres, Mahirler nerede, nerede? Oysa Ülker de bilmiyor bunu. O sırada Mahirler Ankara'da değiller. Ülker'in uzun açık kumral saçlarını örüyorum. Bozuk çalıyor. Yaşadıklarından ötürü değil yalnızca, az önce koğuştakilerden birinin yaptığı eleştiri dokunmuş ona. İşkenceye dayanmak gerekir diye gakkuk konuşuyor, kendi başına gelmemiş ya. İşkenceye bu koşullarda dayanılmayacağını anlamak için işkenceden geçmek gerekmez diyorum. Dayanmak isterdim, dayanmalıydım. Üzme kendini, yeterince yorgunsun. Ülker gerçekten koptu kopacak incelikte. İşkence aralarında verilen yemekleri de yememiş. Kapıda bekleyen bir er, arada bağırıyormuş içeri. Bunlara bir de yemek veriyorlar. Taramalı gitmeli bunları. Su içtim sadece, durmadan su içmek istiyordum. Elektrikten olurmuş böyle. Unut diyorum, unut. Mümkün mü abla, mümkün mü? Mümkün. Öyle aşağıladılar ki, yalnız eziyet olsa, öyle çirkin şeyler yaptılar, öyle çirkin çirkin sövüp aşağıladılar ki. Onlar kendi pis kurallarını uyguluyorlar. Senin olmayan kurallar seni acıtabilir, aşağılamaz ama. Başını gömüyor dizlerini, omuzları sarsılıyor. Huriye Hanım ranzanın yanında, elinde bir bardak çay. Ancak hayatı bilenlerin edinebileceği bir anlayışlılıkla, Ülker'i asıl üzenin işkencede geçirdiklerinden çok niye işkenceye dayanamadınız diye onu eleştiren hukuklu kız olduğunu seziyorum. Aldırma şu ukalanın laflarına. Hem üstün insan ideolojisi faşist ideolojidir. Ülker duruluyor. Abla inanır mısın en çok da pasta için dövdüler beni. Ülker bir gün Mahirlere pasta götürmüş bunca kovalamaca arasında belki canları çekmiştir diyerek. İşkencede birinin ağzından almışlar bunu. Hemen Ülker'i yeniden çekmişler sopaya. Vay orospu, onlara bir de pasta götürürsün ha? Bu dayak anlaşılır bir dayak. Adamlar Mahirlere hiç ama hiçbir yardım yapılmasın diye tozu dumana katarken onlara pasta götürmeye kalkan incecik siyasallı kız. Aç halka ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diyerek onları hiç umursamadığını gösteren Marie Antoinette gibi Ülker de haklarında itlaf hükmü çıkmış avlara pasta getirerek avcıları, işkencecileri takmamış olmuyor mu? Pasta götürmek de pasta yemek de yılgınlığa fazlasıyla ters düşüyor. Sizi takmıyorumun daha açıkçası olur mu? Pastayı getirdiğimde akşam 7 sularıydı. Cihan Alptekin radyonun dibine oturmuş, radyoda bildiri üstüne bildiriler. Cihan görmeyeli saklana otura iyice şişmanlamış. Yine de tanımıyorum onu. Cihan üsteliyor, sahi tanıdın mı diye. Şişmanlığı hiç olmazsa kılık değiştirmeye yarasın istiyor. Radyodaki bildirilerde mahirlere gelen haberlerden yakalanmaların gün hatta an meselesi olduğu belliydi. Bunun farkında mıydılar? Olmamaları mümkün mü? Ama belli etmiyorlardı. Pastayı çocuklar gibi yediler. Sonra Cihan durup durup "Yahu abiler, bunlar bizim Ankara'da olduğumuzu çaktılar galiba" demesin mi? Gülmüştük çok. Ülker anlatırken gülemiyoruz. Öyküyü dinleyen kızlardan biri belki de havayı dağıtmak için soruyor. Nasıl pastaydı götürdüğün? Ufak, o ufak pastalardan. 20. Erkek Huriye. Bir gerile bir boşala koğuşun havası çığırından çıktı. Bir türlü düzene sokamıyoruz. Ne zamanında kalkılıyor, ne yataklar yapılıyor, yemekler bile rastgele. Karavana gelince kimse bir şey yemiyor da, olduk olmadık zamanda ekmek koparıp ne bulursa katık yapıp yiyen yiyene. Huriye Hanım'sa sanki her işin sorumlusu oymuş gibi bütün gün didinip duruyor. Baktık olacak gibi değil, koğuşta bir düzen kurmaya karar verdik. Uyanma ve yemek saatlerinden, sessizlik ve yatma saatine kadar her şeyi kurala bağladık. Koğuşun temizlik ve düzeninden her gün sorumlu olacak ikişer nöbetçi listesi de hazırladık. Başka çare yok. Böylece hem Huriye Hanım'ın kendiliğinden üstlendiği yük kalkacak, hem de koğuşun yorgun sinirlerimizi daha da yıpratan disiplinsizliğinden kurtulacağız. Kahvaltılık için neler alınıp alınmayacağını bile kağıda döküyoruz. Aramızda çok zayıf olanlar var, işkenceden yeni geldiler, güçlenmeleri gerek, bir de hamile. Onları düşünerek reçel yazıyorum alınacaklar listesine. Bu lükse ne gerek var arkadaşlar? Kazim'e bu. Diyarbakır tutuk evinden getirildi. Ufak tefek, üzüm gibi kara gözlü bir kız. Orta Doğu'yu bitirmiş. Siverek'te köylü kılığında yakalanmış kocası ve bir arkadaşlarıyla. Türkan kulağımın dibinde, bu PDA'cılar keskinliği pek sever diyor. Bir bakıma Türkan haklı. Kazim'e söyleyeceğini önemli bir şeymiş gibi bir partizan tavrı takınarak söylüyor. Ama kara üzüm gözleri sımsıcak, insan sevgisi dolu. Peki diyorum, reçel alınacak ama sadece haftada bir kez. O da Ülker gibi sıskalarla hamile arkadaş için. Öteki kurallarda anlaşıyoruz, ötesi yok. Çekilmiş acıların, birikmiş yorgunluğun, düzensiz bir günlük hayatta çekilmez boyutlar kazanması mümkün çünkü. Faşist diye matrak geçiyor benimle Türkan. Gündelik yaşamımızı kurallara bağlamak konusundaki ısrarımdan dolayı. Kurallar konuşurken ben anarşistim dinlemem diye maraza çıkarıp duruyor ya, sonra bu konuda en büyük yardımcım oluyor. Koğuşun sorunu nazan, tümüyle dengesiz davranışları. Tam sessizlik saatinde ansızın hıçkıra hıçkıra ağlamalar, olduk olmadık zamanda türküler söylerken havalandırmada polis Suna'yla laubali olup kol kola dolaşmalar. Herkes tedirgin bu durumdan. Ama nazan Saffet'in karısı. Her an ya kocasının öldüğü ya da tutuklandığı haberini alabilir. Artık kimse onların sağ ele geçeceğine inanmadığı için haber ölüm haberi olacak biliyoruz. Nazan'ın dengesizliği bu yüzden hoşgörüyle karşılanıyor. Olsun diyor Türkan. Böyle bir adamın karısı bütün bunları göze almış olmalı, bir devrimci madem o da. Ülker Nazan'ın işkencedeki tutumundan çok tedirgin olmuş. Gerçi hepsi konuşmuşlar, bir şeyler söylemek zorunda kalmışlar ama Nazan, ürküntüsünü, yılgınlığını iyice belli ettiği gibi sonunda laubali de olmuş işkencecilerle. Onun basitliğini anladılar, bilinç düzeyinin çok düşük olduğunu da. Nazan, yeşilimsi mavi gözlü, açık kumral, güzel bir kız. Ama her halinde tavrında bir fotoroman güzeli havası var. Fotoroman aşkı devrimci olmaya yetmiyor. Nazan kocasını gerçekten sevmiş, ona inanmış olmalı ama onunla birlikte olduğu süre. Sonradan Nazan'ın gelişimi onunla ilgili tedirginliğimizi haklı çıkaracak. Nazan'ın basitliği, temelsizliği sıkı yönetim görevlilerinin de kaçmadı gözünden. Bunca tutuklu geçti ellerinden, bunca kişiye eziyet ettiler, işkence yaptılar ama hemen hemen hiçbirini yıldıramadılar. Hemen hemen hiçbirini istedikleri biçimde yoğuramadılar. Bu bakımdan Nazan gibi temelsiz ve zayıf kişilikleri çabuk sezdiler, oyuncak ettiler kendilerini. Nazan'ın sonradan mahkemede ipsiz sapsız şeyler söylediği, beni koğuş arkadaşlarımdan ayırın, beni zehirleyip öldürecekler diye dilekçe üstüne dilekçeler verdiği, deli numaraları yapıp koğuş arkadaşlarına cehennem hayatları yaşattığı, mahkemede beni Türklüğümden etmek istiyorlar diyecek kadar sapıttığı biliniyor. Hatta şimdi bir polisle evlendiği söylentisi bile yaygın. Ama o sıralar bütün bunları bilemezdik. Yine de Nazan'da hepimizi rahatsız eden bir şey vardı. Ölümü göze almış bir devrimcinin karısıydı. Silahlara, eylemlere bulaşmıştı, evet. Ama bütün bunlar Nazan'da, değil bir sosyalistte, oldukça tutarlı bir kişide olması gereken niteliklerin bunda olmayışını kapatacak özürler değildi. Yine havalandırma saati. Suna kalçalarını sallaya sallaya dolaşıyor. Nazan yine hüngür hüngür ağlıyor. Hiçbirimizin içinden onu teselli etmek gelmiyor. Aramızda sessiz bir anlaşma var, yüz vermeyeceğiz Nazan'a. Kendine gelsin, az adam olsun diye. Ama biz Nazan'a aldırmıyoruz ya, bu kez Suna göz ucuyla, bunlar da insan mı, ne taş kalpli şeyler dercesine bizi süzerek yaklaşıyor Nazan'a. Nazan'ın koluna giriyor. Artık bu kadarı fazla. Nazan'ın kendisini toparlayıp Suna'nın kolundan çıkmasını, silkinmesini bekliyoruz. Bu polis sululuğundan silkinmesini. Ama Nazan oralı değil, hüngürtülerini sürdürüyor. Bu kez başını dayıyor Suna'nın omuzuna. Sanki iki mahalle kızı acıklı bir yerli film seyretmişler, birbirlerini teselli ediyorlar. Türkan dişlerini sıkıyor, döveceğim bu kızı diyor, döveceğim. Onu iyice eleştirelim diyor Kazim'i. Ama ikisini de yapmayacağız, yapamayacağız. Havalandırma bitiyor. Nazan Suna'nın kolunda giriyor içeri. İkisini uzaktan seyrediyorum. Nazan'la Suna'da ortak bir yön olduğu açık. Sadece biri çirkin, biri güzel. Suna bize nispet vermiş olmaktan memnun. Nazan'a dönüp bir şeye ihtiyacın olursa ben gelirim doktor falan diyor. Kendisini pek anlayışlı bularak. En zırva konularda bile anamızı ağlatan Suna, Florence Nightingale pozunda. Koğuş kapısı kapanınca Nazan susup bu kez marş söylemeye başlıyor. Tırlattı galiba diyor biri. Elimizde değil, acıyoruz. Huriye Hanım nereden buluşturup buluşturuyor, bir kahve pişiriveriyor ona. 12 Mart basınının Huriye'nin mesleğini teşhir ederek devrimcilere çamur atmaya çabalamasındaki ucuzluğu düşünüyorum. Huriye'nin basından da, o resimleri basıp o resim altlarını yazanlardan da daha erkek, daha dürüst ve namuslu olduğunu düşünüyorum. 21. Makas. Hamam maceramızda uzun saçlıların başına gelenler unutulmadı. Kimse bir daha başı sabunlu kalmak istemiyor. Özellikle Türkan. Saçlarını kesmeye karar verdi ama nasıl? Koğuşta ne makas var ne jilet. Polis Suna'ya meseleyi söyledik. Bize makas lazım. Suna hepimize sarı yer canavarıymış gibi bakıyor. Ne yapacaksınız makası? Şeytan diyor ki seni şişleyeceğiz diye ödünü patlat. Ama Suna'nın ödünü patlatmaktan genellikle biz zararlı çıkıyoruz. Üstelik bu saç kesme işi güncellik kazandı. Saçlarımı kestireceğim diyor Türkan. Kuaförüm buraya gelmezmiş, ondan biz keseceğiz. Size kesici alet vermek yok. Gırgırına, peki o zaman ordu evi kuaförünü getirin diyorum. Ordu evinde subay hanımları için ucuzun ucuzu bir kuaför olduğunu biliyorum. Ordu evi berberlerinin ucuzluğu, berberlerinin kötülüğünden değil. Bu berberlerdeki sanatkarların askerliklerini yaparken bu işle görevlendirilmiş olmalarından. Bu sayede piyasada 100 liradan aşağı yaptıramayacakları saçları en fazla 20 liradan yaptırıyorlar. Suna bu önerime karşılık bile vermiyor. Peki ordu evi kuaföründen vazgeçtik. Erleri tıraş ettiğiniz berbere götürün. Suna görgüsüzlüğümüzü yüzümüze çarpıyor. Ay onlar kadın saçı kesebilir mi ayol? Benimki kadın saçı değil anarşist saçı diyor Türkan. Olsun hiç erkek berberine gidilir mi? At ahırına adam hapsettiğiniz gibi erkek berberinde de kadın saçı kestirebilirsiniz. Suna kesip atıyor. Laubalilik istemem. Dan diye kapatıyor koğuş kapısını suratımıza. Suna'dan makas koparamayacağız anlaşıldı. Bir dilekçe yazalım diyorum ben. Ne de olsa küçük burjuva entelektüeli olarak hukuk yollarına meraklıyım. Oturup bir dilekçe yazıyorum. Yıldırım Bölge Cezaevi Müdürlüğü'ne. Bölgeniz gözaltı koğuşu kadın tutukluları olarak içinde bulunduğumuz koşullar saçlarımızın kısa kesilmesini zaruri kılmaktadır. İş bu nedenle saçları uzun olan tutukluların saçlarının kesilmesinin sağlanmasını, bu mümkün değilse saçlarımızı kesebilmemiz için koğuşa bir makas verilmesini talep ederiz. Gözaltı koğuşu tutukluları. Dilekçeyi cezaevi müdürü binbaşıya ilettik. Ertesi gün binbaşı koğuşa geldi. Makas istemişsiniz. Evet, niçin istediniz? Gerekçeyi dilekçeye yazmıştık. Ne yapacaksınız makasla? Saçlarımızı keseceğiz. Niçin keseceksiniz saçlarınızı? Biri dayanamıyor, modaya uymak için. Binbaşı ters ters bakıyor. Makas konusunu açık bırakarak çıkıyor koğuştan. Binbaşım bir dakika. Madem makas vermiyorsunuz, ben saçlarımı erlerin berberinde 0 numara kestirmek istiyorum. Binbaşı ağır ağır dönüyor, Türkan'a yakaladım seni der gibi kurnaz bir bakış fırlatıyor. Ya sonra saçlarımızı tıraş ediyorlar diye dünyayı ayağa kaldırın. Bunca işkenceye ayağa kalkmayan dünya saç kesmeye mi kalkacak? İsterseniz saçlarımın kesilmesini ben istedim diye kağıt imzalayayım. Binbaşı düşünüyor, kafası karıştı. Kim kesecek peki saçlarınızı? Belli ki makası teslim edeceğinin kişiliği önemli. Polis Suna kessin. Suna bu hakarete dayanamıyor. Binbaşının yanında aşağı rütbeli biri olarak hiç ağzını açmazken tutamıyor dilini. Allah yazdıysa bozsun. Bu pislerin saçını öldürseniz ellemem. Ben keserim diye atılıyorum. Bu saç meselesini bir an önce yoluna koymak gerekiyor. Binbaşı uzun uzun bakmakla insanların ciğerini okuduğuna inananlar gibi beni iyice inceledikten sonra kararını bildiriyor. Peki, yalnız başınızda 2 nöbetçi duracak. Saç kesme olayı koğuşun gergin, acılı havasını hafifletiyor biraz. Öğleden sonra koğuşça saç kesme işlemine hazırlanıyoruz. Karavana alınır alınmaz polis Suna yanında 2 Thompson'la erle giriyor içeri, elinde de makas. Koğuşa bir de iskemle istiyoruz. Türkan iskemleye oturuyor. Önüne bizim Allah'lık çarşaflardan birini bağlıyoruz. Makası elime alıyorum. Thompson'ların gölgesinde ilk berberlik deneyimine girişiyorum. Bu saç kesme işi sandığım kadar kolay olmuyor. Türkan'ın saçları hem kıvırcık hem de sık. Bir türlü düz kesemiyorum. Saçlar kısaldıkça kısalıyor. Dilim bir karış dışarıda cebelleştiğimi gören Türkan gönlümü alıyor. Aldırma, 0 numaraya razı olmuştuk nasıl olsa. Benim kestiğim saç da 0 numara değilse bile ona yakın bir şey. Kafasının arkasında 2 delik açıyorum. Beyaz beyaz kafa derisi görünüyor. Erler büyük bir ciddiyetle bekliyorlar başımızda. Thompson'lar tetikte. Türkan'ın saçlarını gören öteki hevesliler saç kestirmekten vazgeçiyorlar. Suna, onlar çirkin ben güzel kurumlanmasıyla makası alıp çıkıyor Thompson'la erlerle birlikte. Türkan'ın kafasındaki delikleri sulu boyayla kapatıyoruz. Kısa saç yine de yaraşıyor ona. Eşofmanıyla ufak bir oğlan çocuğuna benziyor şimdi. 22. Sabah gazeteleri. Koğuşun kapısı güm güm vuruyor. Hemen koşup kulağımızı kapıya dayıyoruz. Koğuşun dışından Sevim'in sesi geliyor. Sabah çorbası için karşı koğuşun kapısı açılınca bizim kapıya koşuvermiş. Erler göz yumardı buna bazen. 2 koğuş böylece haberleşirdik. Sevim'in sesi heyecanlı. Demir kapının ardından seziyoruz sesinin titrediğini. Haberleri dinlediniz mi? Dinlemedik. İşkence, emniyet hikayelerinden geç uyuduk yine dün gece. İşkenceden gelenler bizim koğuşa getiriliyor. Mahirler Kızıldere'de sarılmış 4 İngiliz rehine ile birlikte. Sevim'in sesi kesiliyor. Onu koğuşa geri soktular. Haber koğuşta bomba gibi patlıyor. Duygular karmakarışık. Denizleri kurtarmak için intihar eylemi diyor biri. Nedense denizler asılmayacakmış gibi seviniyoruz. Mahir hep bütün arkadaşlarım öldü, ben sağ kaldım diye üzülürdü. Şimdi onu da öldürecekler diyor Ülker. Belki ölmezler. Huriye Hanım Nazan'a bakarak söylüyor bunu. Nazan'ı hepimiz unutmuşuz. Kocasının şu an Kızıldere'de sarılı olduğunun bilinciyle susuyoruz. Nazan'ın yüzü sapsarı, yeşil gözleri kocaman kocaman açılmış. O an ona olan bütün kızgınlığımız geçiyor. Bütün koğuş gittikçe hızlanan bir yürek gibi. Mahirlerin yakın arkadaşları var aramızda. Haberler soluk alınmadan dinleniyor. Artık koğuş düzeni falan kalmadı. Bütün gün marş söyleniyor. Gerginlik arttıkça artıyor. Kimse mahirlerin öldürüleceği, bu eylemin denizleri kurtaramayacağı düşüncesini dile getiremiyor. Ama sarıldılar biliyoruz. Teslim olmayacaklarına göre öldürülmeleri an meselesi. Akşama kadar kimse ağzına bir şey koymuyor. Huriye Hanım çayları demliyor ard arda. Nazan ilk kez suskun, ağlamaya başlayacak diye ödümüz kopuyor. Ağlamadığı, boş gözlerle baktığı için ona minnettarlık duyuyoruz. O gün bizi havalandırmaya çıkarmıyorlar. Hiçbirimizin aklına da bunun nedeni üstünde düşünmek gelmiyor. Cezaevi yönetimi aramızda mahirlerin, cihanların, Ömer Aynalar'ın yakın arkadaşları olduğunu biliyor. Bir taşkınlık olur diye çıkarmıyorlar bizi dışarı. O gün Sunay'ı karavanalar getirip götürülürken görüyoruz sadece. Görmediğimiz iyi. Suna çekingen, koğuşun patladı patlayacak bir bomba gibi olduğunun farkında. İçeri girmelere falan kalkışmıyor. Huriye Hanım'ın kimseye sezdirmeden sulanan gözlerini sildiğini görüyorum. Konuşuyoruz. Ömer Ayna geldi aklıma. Çok yorgundu, evimde uyuyakaldı bir gün. Şimdi uyurkenki yüzü geldi aklıma. Bir çocuk gibiydi. Düşünüyorum da onun bir saat fazla uyumasına, bir gün daha fazla yaşamasına yaradıysa, bana verecekleri bütün cezalara razıyım. 146'ya birden tutuklu Huriye, bir insan hayatının değerini çoğu aydınlarımızdan iyi biliyor, yaptığı işin fiyatını ödemeydi. Akşam karavanasına kadar çın çın ötüyor koğuş. Marşlar söyleniyor, kimse susmuyor. Susunca sanki tüfek seslerini duyacağız. Sinirler gergin, akşam karavanası da yenmiyor. Haberler dinleniyor soluk alınmadan.